Ayrım 7, sayfa 57. Esir şehrin fedaileri, Taylan Sorgun. Çocuğun isyanı. Zeynel Abidin Hoca Efendi'nin bir eli İngiliz, öteki eli Amerikan konsolosluğundaydı. Sarayda da itibarlıydı. İşbirlikçi sadrazam damat Ferit de yakındı. Nihayet işbirlikçi damat Ferit sadrazamlık koltuğuna oturtulmuştu. Zaten padişah da damat Ferit'i istemişti ya. İşbirlikçi sadrazam damat Ferit, Desprey ve öteki İtilaf Devletleri komiserlerinin istedikleri tevkifatı yaptırıyordu. Bütün vatanseverler tevkif edilmekteler. Zeynel Abidin Hoca Efendi durmaksızın Mustafa Kemal Paşa'ya da tevkif diye dolaşmaktaydı ama o zordu. Yüzbaşı Eczacı Celal Asmalı Mescid'de buluştu, arkadaşlarından ayrılmış, Kadıköy'e geçmek üzere tünele girmekteydi. Oralarda da çatılardan aşağılara işgalci emperyalist devletlerin bayrakları sarkmaktaydı. Aralık ayının soğuk bir günüydü. Bir çocuk bir yandan gazete satıyor, bir eli ile de gözlerindeki yaşı siliyordu. Ayakları çıplaktı, üstü yırtıktı. Üşüyordu çocuk. Yüzbaşı Eczacı Celal durdu. ''Neden ağlıyorsun oğlum?'' dedi. Çocuk o bayrakları gösterdi. ''Babam şehittir, anam öyle.'' dedi. ''Zabit amca, bu bayraklar bizim değil ki.'' derken sanki bir büyük ruh kırgınlığını anlatmış oldu. Yüzbaşı Eczacı Celal çocuğu oradaki bir giyim mağazasına götürdü, giydirdi, ayaklarına potin aldı. Ayrılırlarken o Türk çocuğu arkasından bağırdı. ''Öcümüz alınacak değil mi zabit amca?'' Yüzbaşı Eczacı Celal gün gelecek, gün gelecek diye söylenerek ve gözlerindeki yaşları silerek uzaklaştı. Haydarpaşa Garı Buluşması. 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması'nın imzası ardından trenler cephelerden savaşlarını ve Mehmetçikleri hala taşıyorlardı. Anadolu'dan ve öteki cephelerden gelenlerin demir yolunda son istasyonları Haydarpaşa Garı'ydı. Ne tarihler yaşamış Haydarpaşa Garı, şimdi bu tarihi zamanı da taşlarına yazmaktaydı. Bir gece gelen trenin koca lokomotifi yorgunluk atar gibi isimlerini bıraktı, vagonların kapıları açıldı, savaş subayları, Mehmetçikler inmeye başladılar. Yüzlerinde öfke bulutları vardı ama onun yanında kadere kahreden çizgilerdi. İnzibat subayı Dayı Maksut o gece gardaki lokantada oturmuş, savaş subayları olan arkadaşları ile savaş zamanlarını konuşmaktaydı. Masada öfke vardı, sonra hep beraber kalktılar. Haydarpaşa Garı'nın büyük kapısına geldiler. Kimisi karşıya geçecek, kimisi orada kalacaktı. Yüzbaşı Dayı Maksut arkasından bir ses duydu. ''İşte bak bizim Dayı Maksut'' demekteydi bir yüzbaşı yanındakilere. Dayı Maksut döndü, hızlı birkaç adım attı, sarıldılar. Yüzbaşı Dayı Maksut, yüzbaşı Faruk'a ''Yine düğünden gelir gibisin'' sözünü uzattı. Faruk süvariydi, çizmelerine ve mahmuzlarına düşkündü, hep pırıl pırıl olmalıydı. At süvarisini öyle severdi ona göre. Faruk söze cevap verdi. ''Biz harbi düğün saymadık mı Dayı Maksut?'' Mondros Teslimiyet Anlaşması subayların silahla dolaşmalarını da yasaklamıştı. Sarayın ve sadrazamlığın emri de öyleydi. Yüzbaşı Dayı Maksut, yüzbaşı Faruk'un huyunu bilirdi kızdırmak için. ''O belindeki silahı ceketin altına al demez mi?'' Yüzbaşı Faruk, ''Bana bak Dayı Maksut, o silahı İngiliz'i de yedi düveli de alamadı da şimdi mi saklar olunacak?'' ''Höst derim ki höstür.'' Sonra ekledi. Padişahına da, sadrazamına da, o yedi düvelin en başındakilere de selam ederim. Yerinde kalacak. Yüzbaşı Dayı Maksut çok esmer olduğu için bazen Arap oğlu diye de takılırlardı. Dayı Maksut yüzbaşı Faruk'u kızdırmak istemişti. Yüzbaşı Faruk'un yanında öteki savaş subayları vardı. Savaşın ateşinde çelikleşmişlerdi. Onca yıl savaşa rağmen adımları sertti. Faruk Üsküdar Ayazma'daki evine gidecekti. Lakin garda oturup biraz konuşmak istediler. Faruk Adana'dan dönmekteydi. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a çağrıldığını da bilmekteydi. Yüzbaşı Dayı Maksut'a sordu kestirmeden. ''Paşa ne yapıyor?'' ''Ne yapacak da bakalım?'' Kestirme kısa soru tam iddiatçı üslubu dayı maksut. Hangi paşa deme de. Onca sarı paşa vardı ama savaş subayları paşanın önüne ne yapacak sorusunu koydular mı akla Mustafa Kemal Paşa geliyordu. Bu sanki bir başka işaretti. Dayı Maksut Faruk'un sorusunu kestirmeden cevapladı. Tam bilememekteyiz. Lakin tanırsın bizim yeni bahçeliye geçenlerde Gebze Boğazı'nı tut emrini gizliden vermiştir. Gemze Boğazı emri sırdı. Dayı Maksut yüzbaşı Faruk'un ip altına gelse de bunu kimseye söylemeyeceğini bilirdi ve anlaşmışlardı. Aradan zaman geçti. Faruk cephe arkadaşı yüzbaşı Kemal ile yüzbaşı Dayı Maksut'u görmeye gitti. Dayı Maksut'un odasına girdiklerinde baktı ki teşkilat-ı mahsusada beraber işler yaptığı balıkçı Salih Reis orada. Yanında bir de İstanbul bıçkını. Yüzbaşı Faruk Dayı Maksut'a lafı açtı. ''Bakarım yine berabersiniz. Yedi düveli mi basacaksınız?'' Balıkçı Salih Reis saygılıca ''Herhal baskın vakitleri yine gelecek, gelmesine dua ederiz.'' de dedi. Yüzbaşı Faruk bıçkını başı ile kim dercesine işaret etti dayı Maksut. ''Yahu tanımadın mı? Teşkilat-ı mahsusacı Salih Reis. Yak dersen yakar, vur dersen vurur ki dinlemez başka şey.'' Anlaşmışlardı. Faruk hatırladı Salih Reis'i. Namını da duymuştu zaten. Zümrüt-ü Anka. Mondros esir şehrin üzerine bir gece daha çöktü. Son cephelerin, son savaş subayları bir imparatorluğun son hatıralarını da bir büyük hayalin ardında bırakmışlardı. Esir şehir İstanbul'un sokakları. Son savaş subayları evlerine dönerlerken onlar cephedeyken ya annelerini ya babalarını kaybetmişlerdi. Sevdaları bir derin hatıraydı. Son savaş subayları cephedeyken anneler babalar ah keşke gelse de dünya gözüyle bir görebilsem hayalleri içinde oldular. Ama yalnızca onların duvarlarındaki cephede çekilmiş fotoğraflarına bakabildiler. Bir destan gibi kurulan imparatorluk, bir destan savaşı, destan cepheleriyle veda ediyordu. Yüzbaşı Mümtaz son cepheyi ardında bırakıp esir İstanbul'a döndükten birkaç gün sonra önce harbiye nezaretine uğradı ve sonra yüzbaşı Dayı Maksud'a gitti. Dayı Maksud odasının kapısından giren Mümtaz'ı görünce ''Vay sen süvari Mümtaz'' diye boynuna sarıldı. O sırada Mümtaz'ın kaputunun altındaki silah eline dokundu. ''Bakıyorum müsellahsın'' diye sürdürdü sözü ve sordu. ''En son hangi cephe?'' Mümtaz. ''Son cephe Kafkas. Ve acele kahveler geldi.'' Dayı Maksut onlara bakan Doktor Fahriye, ''Mümtaz yüzbaşıyı salsan ordu üstüne tek başına gider. Sonracığıma teşkilat-ı mahsusada iyi işler yaptı. Amca Paşa ile de İran seferi vardır. İşte son cephe Kafkas.'' Yüzbaşı Mümtaz birden iç geçirdi. Son cephe Kafkas, onca zaman lakin Turan demiştik. Tutamadık, bulamadık Zümrüt-ü Anka'yı. Dayı Maksut Mümtaz, Doktor Fahri kendilerini asmalı mescide attılar. Biraz sonra Yüzbaşı Yeni Bahçeli buldu onları. Mümtaz Yeni Bahçeli'ye Doktor Reşit Bey için bir şey duydum. Nedir? Masada hüzün ve öfke Yeni Bahçeli anlattı. ''Şimdi şu damat Ferit rezili tevkifat hazırlanmakta ya, Doktor Reşit'i de aramaktaymış. Önce Üsküdar Ayazma'dan Nihat Hala'nın konağında saklamıştık. Bir sabah habersiz Nihat Hala'dan helallik dilemiş ve çıkmış. Damat Ferit polisi fulyada sıkıştırmış. Koca iddiatçı teslim olur mu? Tabancasını dayamış şakağına bir tarakka ve işte böyle.'' Hepsinin canı yanmış gibiydi. Sonra sürdü konuşma. Yüzbaşı Mümtaz, yeni cepheler olsa dedi. Dayı Maksut usulca galiba olacak. Tam kestiremem ama Mustafa Kemal Paşa teşkilat yapmakta. Bizler emrindeyiz. Yeni Bahçeli'ye tutturdu Gebze Boğazı'nı. Bir düşündüğü olsa gerek. Sanırım ki yeni cepheler olacak ama ne zaman, nasıl... Yüzbaşı Mümtaz o andan itibaren artık Mustafa Kemal Paşa teşkilatından olmuştu. Gün ağarmasına yakın konuştular, ayrılıyorlardı. Mümtaz, vah Çerkez Reşit Bey diye iç geçirdi. Havva sokakta Kara Kemal. Kara Kemal Bey'in tevkifine az zaman kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa iddiatçıların küçük efendi dedikleri Kara Kemal Bey ile Doktor Fahri ve Dayı Maksut'u çağırtmıştı. Gittiler. Mustafa Kemal Paşa'nın Havva sokaktaki karargahında gece geç vakit. Mustafa Kemal Paşa gümüş sigara tabakasından çıkardı, sigarasını yaktı, dumanı hınçla içine çekerken ''Doktor, iyi haber almışsın.'' Damat Ferit denilen herif tevki ifata başladı. ''Harbiye nezaretindeki arkadaşlar söylediler, son vaziyet nedir?'' Kara Kemal Bey anlattı. ''Arzunuza münasip teşkilat işi devam etmekte, lakin içini yakar insanları şu çatılardan aşağı sarkan Dübbeli Muazzama'nın bayrakları.'' Mustafa Kemal Paşa tek sözle ''Bir gün iner Kemal Bey.'' Sonra İstanbul bölgesindeki teşkilat işi harita üzerinden konuşuldu ve yine sabah olmak üzereydi. İşbirlikçiler ve Millîciler Zamanı 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması zamanları, esir İstanbul, işgal edilmeye başlanılan vatan topraklarımız, bütün vatanda olduğu gibi mahzun İstanbul zamanları, İstanbul limanındaki gri renkli işgal donanması topları İstanbul üzerine çevrili, geceleri sokak başlarındaki soluk fener ışıkları sanki o mahzun gecelerin ortağı, İstanbul'un dar Arnavut kaldırımlı sokaklarındaki cumbalı Türk evleri, pencerelerin ardındaki soluk gaz lambası ışıkları, mahzuniyetin ortakları, kimi evlerde derin kederleri anlatan ut sesleri, cephelerden gelen türkülerin, o tellerden çıkardıkları derin ahlar, ninelerinin eteklerinde yatan mahzun şehir çocukları, sokaklarda dolaşmaya başlamış olan işgal devriyeleri, yedi düvel askerleri, İşgalcilerle işbirliği içindekiler vardı. Aslını neslini inkara başlayanlar ve sokaklardaki zamanın azınlıklarının şen şakrak gösterileri, sarhoş naraları. Beyoğlu kulüplerindeki şampanyalı geceler ve işbirlikçilerin o masalardaki ihtilaf devletleri komiserleri ile ticaret pazarlıkları. Çökmüş ruh halleri, çürümüşlük, koltuklarında yabancı gazetelerle dolaşan aslını neslini inkar edenler. O da rezil bir çürüme. Mustafa Kemal Paşa o gece ikinci karargahı olan Beyoğlu Havva sokaktaki evinde. Gündüz harbiye nezaretine arkadaşlarını görmeye gitmiş. Akşam oradan gelecek bir belgeyi beklemekte. Harbiye nezaretinde Mustafa Kemal Paşa'dan umut bekleyen genç zabitler, şifre odasından sızdırılan önemli belgeyi Yüzbaşı Dayı Maksut'a verdiler. Yüzbaşı Dayı Maksut yanında balıkçı Salih Reis ile o şifreyi Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırmak telaşında. Doktor Fahri, Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü, Yüzbaşı Mümtaz, Yüzbaşı Cemal arka sokaklardan Asmalı Mescid sokağına doğru yürümekteler. Birden bir manzara. Bir Rum meyhaneci ve kapısının önünde birikmiş insanlar, yerde yaralı yatan birkaç kişi, başlarında sağa sola bağıran işgal devriyeleri. O yerde yatanları, yere serenlerin kim olduklarını sormaktalar. Yüzbaşı Cemal, Yüzbaşı Dayı Maksut herhalde bizimkiler buradan geçmiş dedi. Sonra öğrendiler ki meyhanede Türkler için edilen ağır sözler dışarıya taşmış, o sırada da balıkçı Salih Reis, Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer o sesleri duymuşlar. Tabii orası acele tarafından yangın yerine dönüvermiş. Yerlerde yatanlar da o yangın yerinden kalmadır. Nihat Halat'ın Üsküdar Ayazma'daki konağı artık biliniyordu. Nihat Hala'ya bir de isim takılmıştı, Millîci Hala. Artık millicilik sözünün yayılmaya başladığı zamanlar. O gece yine komşuları Nihat Hala'daydılar. Nihat Hala zaman zaman elini sürdüğü kemanını yine almış, derin ve kederli keman sesi kadere ağlar gibi. Konakların bahçe kapılarına ziller asılıydı. Geleni haber almak için gece biraz geç. Konağın bahçe kapısının küçük zil sesi 3 defa üst üste. O paraladır. Nihat Hala acele koştu, bahçe kapısını açtı. Bir yaralı genç zabit kapıdan içeri girdi ve düştü kaldı. Nihat Hala komşuları koştular. Genç zabit içeri taşındı. İttihatçı millici doktor sabite haber salındı. Millici doktor yaraları sardı, temizledi, binbir güçlükle omuzdaki kurşunu çıkardı. Yüzbaşı Dayı Maksut'a acele haber ulaştırılmıştı. Genç zabit işgal devriyesi ile buluşmuş. Belinde sakladığı silahını almak istemişler. Ertesi akşam genç zabit nakledilecekti. Yüzbaşı Dayı Maksut genç zabite sordu. Nedir? Onlar öyle konuşurlardı, kısa ve kesin. Genç zabit silahımı almak yoluna girdiler. Namus verilir mi düşmana dedi. İşbirlikçi sadrazam damat Ferit ise Dübeli Muazzama'nın isteği üzerine tevkifatlara hız verdi. Bütün vatanseverler Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine kapatılıyorlar idi. Tevfik Rüşü de onların arasındaydı. Bir gün Bekir Ağa Bölüğü hapishanesinde komutan vekili Yüzbaşı Şadi'ye dışarıda neler olup bittiğini sordu ve ekledi. Bilelim ki hesap zamanı geldiğinde hesaplar sorulsun. O sırada Mustafa Kemal Paşa'dan yeni haberler ulaştı. Mustafa Kemal Paşa teşkilatlanıyordu. Hepsi o gece rahat bir uykuya daldılar. İttihat ve Terakki'nin üst seviyelerine kadar çıkmış olan Mithat Şükrü Bey, Mustafa Kemal Paşa kararını verdiyse bu işin sonu bellidir, önünde kimse duramaz demişti. Selanik'ten beri tanırdı Mustafa Kemal Paşa'yı. Circle Dorian Haber. Sokaklarda yalın ayak gazete satan çocukların kimisi şehit çocuklarıydı. Gazete satıp annelerine üçer kuruş götürmek telaşındaydılar. Yıllar süren savaşlar babalarını almıştı. Şehit çocukları. Onların başında da onları idare eden bir şehit çocuğu var. Millici gazeteler satan o küçücük çocuklar, o millici gazeteler yerine cephelerinde yabancı gazeteleriyle dolaşan, ruhu çökmüş, aslını neslini inkar etmiş zibidi tiplerin önüne gidip yazıyor, yazıyor diye millici gazeteleri onların gözlerine sokmaya çalışıyorlardı. Rumelili Deli Ömer, elveda Rumeli zamanlarında ailesi katledilen Deli Ömer. Namını İstanbul öğrenmişti. Deli Ömer Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi karşısında bir akşamüstü ötekileri beklemekte. O millici gazeteyi satan çocuğa kimliğini kaybetmiş süslü püslü birisi satma onu demiş ve tokat atmış. Ama Deli Ömer yok mu orada? Var tabii. O tokadı atan göz açıp kapayıncaya kadar öyle perişan ki hastaneye kaldırmışlar. Zaman o zamanlardır. Doktor Fahri Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Teşkilatı'na ta başında katılmıştı. Zaman zaman Beyoğlu'ndaki Circle Dorian Kulübü'ne gidip ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Orada İtilaf Devletleri Komiteleri, yerli işbirlikçiler, Ali Kemal gibiler ve Ali Kemal şampanya kadehleri ellerinde zaman geçirmekteydiler. Doktor Fahri bir ara İngiliz Yüksek Komiserinin bir işbirlikçiye bir zarf verdiğini gördü ve işbirlikçiyi takip etti. Doktor Fahri ile öbür millicilerin haberleşme ağı öyle bir kurulmuştu ki kısa zamanda haberler ötekilere ulaşıyordu. Doktor Fahri dayı Maksut'a acele haber saldı. Çok geçmemişti balıkçı Salih Reis, Yüzbaşı Maksut, Kehribar Ali Çık'a geldiler. Sabaha karşı o zarfı alan işbirlikçinin Osman Bey'deki evi bir baskın yedi, zarf alındı, içinden bir liste çıktı. Millicilerin adları yazıyordu, takipleri isteniyordu. İşbirlikçiye icap eden dersi verip çıktılar ve icap eden tedbirleri de aldılar. Esir ve mahzun İstanbul. Bir yanda işgalciler, yanlarında işbirlikçiler ve karşılarında milliciler. Sessiz ve zaman zaman çatışmalı İstanbul zamanları. İstanbul limanında gri renkli işgal donanması, soluk sokak lambaları sanki bir mahzun zamana şahitlik eder gibi ve soluk ışıkları sanki küçük dalgalanmalarla kadere isyan eder gibi ve mahzun İstanbul'un dar sokaklarındaki mahzun Türk evleri. Turan ve Yakup Cemil. İstanbul şimdi artık esir ve mahzun İstanbul'du. Soğuk kış geceleri geldi. İşgal donanmasının gri renkli zırhlıları limanda şimdi daha koyu ve karanlık gözükmekteler. Ne olduysa Yüzbaşı Kemal'in aklına daha ilk yıllarındaki Rumeli vuruşmaları geldi. Yakup Cemil gözlerinin önünden geçti. Dayı Maksut daldın Kemal diye uyarınca aklıma Yakup Cemil geldi de şimdi onun zamanıydı ya, ah keşke şimdi olsaydı. Dayı Maksut konuşmayı tamamladı. Sen, ben, Yakup Cemil, Kemal, balıkçı Sadir Reis, işte bir de şu gördüğün Kehribar Ali, başardık İngiliz'im İngiliz'i, basar çıkardık. Hepsinin gözleri dolmuştu. Savaş subayları ve onlara katılan vatanseverler öyle zamanları yaşarlarken, Beyoğlu kulüplerinde Circle Dorian'da şampanya kadehleri zamanları sürmekte, şen ve şakrak. Kimi yeni zenginler işgal subayları ve komiserleriyle kahkahalar atmaktaydılar. Vatan şampanya kadehlerinin gerisinde kalmıştı. Yüzbaşı Mümtaz ile Doktor Fahri bir buluşmaya gitmekteydiler. Circle doğru yandan çıkmış olsa gerek. Ali Kemal'i kürk yakalı paltosuyla gördüler. Yanında yüksek rütbeli bir İngiliz subayı vardı. Neşeli bir halde İngiliz subayının otomobiline binerlerken yüzbaşı Mümtaz elini silahına doğru uzattı. ''Bitirelim şu herifi.'' ''Doktor Fahri bırak, şimdi takip altındadır, emir öyle gelmiştir.'' Yüzbaşı Mümtaz emrin yerini biliyordu. Mustafa Kemal Paşa elini silahından çekti. Öyle denilmeseydi iş bitmişti. Sonrası ne olacaksa olurdu. Yine esir İstanbul'un soğuk bir gecesiydi. Bir sofra başında buluşmuşlardı. Geçmiş savaş cephelerinden söz ettiler. Yüzbaşı Mümtaz, Turan. Turan'ı ha yakaladık ha yakalıyoruz, ha vardık ha varıyoruz derken kaçırdık. Zümrüt-ü Anka kuşu, dağların ardına ulaştık, Turan'a varmaktayız. Amma ve lakin etti edeceğine. Yüzbaşı dayı maksut, felekten mi, başkaca bir sebepten mi? Fahri dalmıştı, yüzbaşı yeni bahçeliye döndü. Koşmuştun sen de Turan'a, lakin işte olmadı, olamadı. Bir tutabilseydik, Turan dendi mi içim sızlar. Zümrüt-ü Anka kuşu nerededir acep? Eczacı Yüzbaşı Celal koca gövdesiyle sandalyesinden kalktı. Turan hayalimizdi, olmadı işte. Ama ondan önce kapitülasyonlarla bizi soymadılar mı? Soydular ki, hem de nasıl. Ne kalmıştı ki elimizde, hepsini aldılar. Bizim elimizdekileri alırlarken kendileri fabrikalarını kurdular. Bakın, asıl mesele çürümek. Çürüme başladı mı felek dahi alamaz önünü. İşte o vaziyet. Selanik'ten gelen arkadaşlar anlatmışlardı. Mustafa Kemal Paşa ile Kara Kemal Bey o zamanlar Selanik'te bunları konuşurlarmış. Yakınırlarmış ki bir milli bankamız yok. Yakınırlarmış ki her şey başkalarının ellerinde. Lakin Mustafa Kemal Paşa olacak, olacak dermiş. Yüzbaşı dayı Maksut asıldı sözü. Tamam yıkıldık ama ve lakin yılgınlık oldu mu işte o zaman yanarız ki nasıl yanmak? Faruk sözün arasında girdi. Cephelerden geldik. Elbet bir gün önümüze biri düşer de gideriz yine cephelere. Vuruşuruz. Ölmek kaderse ne edelim? Bir düğün, bir bayramda odur. Lakin vatan elimizde kalmalı. Birden kederlerinden sıyrıldılar. Elleri bellerine gitti ve bir yemin daha hep beraber edildi. Onlar yine evlerine şimdilik Allah'a ısmarladık dediler. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'daki ışığı yaktığı zaman koştular cephelere. Vuruş ha vuruş durmamacasına. Hiç durmadılar, yılmadılar, vuruştular ve de kazandılar. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 67.